Amerika'nın Sesinde Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yardımcı doçent doktor Sayın Cenk Aygül ile birlikteyiz. Sayın Aygül, Amerika'nın Sesine katkınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aygül, İngiltere'de bir referandum yapıldı ve Avrupa Birliği'nde kalmak ya da çıkmak yönünde oylamaya gidildi. Bunun sonucu Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olarak ortaya çıktı. Bugün de İngiltere Başbakanı David Cameron istifa edeceğini açıkladı. İngiltere'deki bu gelişmeleri Avrupa Birliği açısından nasıl değerlendirmek gerekir sizce?
Yani baktığımız zaman 48'e 52, %48, %52. Bu demokrasinin ilginç bir sonucu. Yani aradaki oy farkı neredeyse kıl payı diyeceğimiz halde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yönünde bir karar. Yani %48'in görüşleri, yani demokraside biliyorsunuz artık %52 her şeye karar vermemeli diye düşünülüyor. Ama %48'in görüşleri geri planda kaldı. %52'ye göre bilinmedik bir yola doğru gidiyor İngiltere. Daha önce hiçbir ülke ayrılmadı çünkü Avrupa Birliği'nden. Baktığımız zaman bütün boşanmalarda olduğu gibi burada da bütün katılımcılar için, bütün partiler için ortada bir sorunlu dönemin geleceğini görüyoruz. Baktığımızda işte Avrupa'nın ikinci büyük ekonomi gücü, dünyanın beşinci büyük ekonomi gücü İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Tabii bu ayrılmanın nasıl olacağı da önemli bir şey ama 2 yıl sürecek Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre falan. Ama 2 sene içinde ayrılacak. Avrupa Birliği için temel sorunlardan bir tanesi Avrupa Birliği bütçesine en büyük net katkıda bulunan ikinci ülke İngiltere. Ve baktığımız zaman 73'te girdiğinden beri İngiltere'nin derdi aldığından çok ödemesi. 1970'lerde Avrupa bölgesel kalkınma planlarını bu yüzden zorladı. 1980'lerde Thatcher bu yüzden ciddi bir Thatcher düzeltmesiyle önerilen paraları azalttı. Ama bütün bunlara rağmen İngiltere Avrupa'nın ikinci büyük net para ödeyeni. Böyle bir durum. Tabii bu şeylerin gibi, Boris Johnson'ların söylediği gibi işte biz haftada 350 milyon sterlin borç veriyoruz Amerika'ya gibi bir durum değil. Baktığımız zaman net İngiltere'nin katkısı 4 milyar avro civarında bir katkıdır.
Yıllık mı?
Yıllık. O şeylerin söylediği gibi değil. O tamamen bir halka oynama. 350 milyon sterlin cebimizden çıkıyor gibi. Çeşitli biçimlerde onları geri alıyorlardı. Yani Batı ülkelerinde böyle ilginç bir durum var. Hani bizdeki gibi bir anda kişisel kararlarla milyarlarca dolar harcanmıyor. 4 milyar dolar için çıkacağını söylüyor. Yani bir halkın önemli bir kesimi bu yüzden oy verdiği iddia ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği biraz zor bir durumda şu anda. Bu net contribution, net katkı meselesinden dolayı. Cameron lider kayıp edenlerden bir tanesi tabii istifa etti. Olayı kendisi başlatmıştı aslında. Ama sonra Avrupa Birliği'nde kalalım ekibinde oldu. Eğer kazansaydı çok ilginç bir şey olacaktı. Avrupa Birliği'nde son 10 yıllarda halka ne zaman bir şey sorulsa Avrupa'nın istediğinin dışında tepkiler alınıyordu. Çok ilginç bir şey olacaktı Cameron kazansaydı, yani Avrupa Birliği'nde kalalım oyu çıksaydı. Avrupa Birliği'nde hep böyle uyum sorunu yaşamış bir ülke son 10 yıllarda ilk defa Avrupa yanlısı bir seçim kazanacaktı. Olmadı tabii. Ve yine halk hayır, Avrupa Birliği'ni çok sorunlu bir şey olarak görüyoruz yönünde oy kullandı. Antiparantez, Fransızların Türkiye'nin olası Avrupa Birliği üyeliğine halka soralım demesi bu açıdan çok büyük bir kayıp. Kazık bize, çok büyük bir sorun. Ne zaman sorulsa Avrupa Birliği devam mı, tamam mı? Hayır diyorlar, Avrupa Birliği olmasın, genişlemesin falan. Bütün bu sürece baktığımızda kazanan var mı diye bakıyoruz.
Evet.
Burada oy veren halkın önemli bir kesimi Bunlar Avrupa Birliği uyum sürecinde dışlananlar, gelen göçle çok ciddi dezavantajlara girenler ve aslında bu demagoji, Boris Johnson'ın demagojisi etkisi altında Avrupa Birliği'nden çıkılınca işte göçün duracağı, ücretlerin düşmesinin önüne geçileceği ve kendilerinin her bir konumda olacağını düşünen halk kitleleri aslında da oy verdi. Bunların çok bir şey kazanmaları çok şaşırtıcı olur. Çünkü Boris Johnson aslında muhafazakarların temsilcisi. Yani Avrupa Birliği'nden çıkmış bir İngiltere o çalışan kitlelere daha iyi bir şey verecek durumda değil, ücret verecek durumda değil. Ama yine Avrupa'nın son zamanlarda anlamsız anti-immigrasyon, anti-göç kuşkusu, korkusu İngiltere'yi de etkiledi. Zaten baktığımızda görüyoruz, hemen sıraya girdiler diğer aşırı sağcılar. İngiltere'dekiler aşırı sağcılardan çok muhafazakar, o ilginç bir bileşimdi. Ama hemen Danimarka, işte pardon Hollanda, Fransa aşırı sağ kesimler biz de oy kullanacağız dediler. İngiltere için bir başka sorun, İngiltere bir bütün olarak yani Birleşik Krallık kaybetti gibi görünüyor. Çünkü İrlanda ve İskoçya kalalım Avrupa Birliği'nde yönünde oy verdi. Ve muhtemelen bunlar şu anda zaten süren İngiltere'den boşanma sürecinde, bu Avrupa'dan İngiltere'nin boşanma sürecini kullanacaklar.
Yani İskoçya ile İrlanda'da İngiltere'den yollarını, kıta İngiltere'sinden yollarını
evet,
ayıracaklar.
Evet, muhtemelen böyle ve zaten şimdiden açıkladıkları görülüyor. Biz de bunu bir daha değerlendiririz. Çünkü onlar Avrupa Birliği'nde kalalım yönünde oy kullandılar. İngiltere'nin baktığımızda tarihi boyunca zaten Avrupa'da işte bölge politikaları gelişirken 70'lerden itibaren İngiltere son ana kadar direndi bölge konusunda. Bir şey vermemek için bu halklara, İrlandalılara, İskoçlara. Tony Blair bunu değiştirdi. İngiltere, Avrupa'nın bu konuda şeyiydi, hasta adamıydı. Yani laf öyleydi 1980'lerdeki laf. Hiçbir bölgesel hak vermiyordu. Tony Blair bölge parlamentolarıyla bunlara hak verme sürecini başlattı. Avrupa Birliği'nin içindeyken Avrupa Birliği'ne kaynaklı hakları kullanır korkusu olan İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılınca bu halkların kendisinden daha da kopacağını görecek. Bu çok ilginç bir şey. Bir şey, dilemma.
Peki bu sizce evet, işaret ettiğiniz üzere Hollanda ve Fransa örneklerinde olduğu gibi Avrupa Birliği'nden üye sayısında daha da bir kopuş süreci yaratır mı? Başka kopuşları görür müyüz yakın zamanda?
Yani şöyle bir şey. Şimdi ben bu Avrupa Birliği'nde ne oluyor meselesini biraz çalışmaya çalışıyorum. Baktığımda gördüğüm şey şuydu. Avrupa Birliği'nde bir Alman liderliğinde bir ekonomik merkez bölge. Bir de benim kişisel iddiam bu. Güneyde var olan bir perifer bölge, çevre bölge ve Doğu Avrupa'da yeni eklemlenen bir başka ikinci perifer bölge. Bu ikisinin nitelikleri birbirleriyle aynı değildi. İngiltere bütün bu süreç içinde Avrupa sistemine her zaman yabancı kaldı. Bir türlü uyum sağlayamadı. Burada bir şey söyleyebilirim. Türkiye ile benzeştiriliyor. Türkiye'den tabii işte birkaç kat daha zengin bir ülkeden bahsediyoruz. Sanayi devrimini başlatmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanayiden vazgeçen, finansa önem veren, yani pound'un değeri İngiltere'de her şeyden daha önemli. Üretimde Almanya'nın çok gerisinde kalan bir ülkeden bahsediyoruz. İngiltere'nin geçim kaynağı ve kuvvetli noktası finans, city. Buradaki durum. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile uyumu olmadı İngiltere'nin. Yani periferleşecek hali yok Güney ve Doğu Avrupa gibi. Ama Almanya gibi bir üretim ilkesi de olamıyor. Ve her halde Avrupa'nın geneliyle uyumsuz bir durumda idi. Dolayısıyla işlerin kopuş noktasına gelmesi hiç kimse bunu yani bundan fayda görecek diye söylemiyorum ama çok da şaşırtıcı değil aslında.
Peki Türkiye bundan nasıl etkilenir? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önceki gün bir çıkışı oldu. Biz de gerekirse referandum yapabiliriz yönünde ifadeler sarf etti. Türkiye-AB ilişkileri bundan nasıl etkilenir?
Türkiye-AB ilişkileri mesela baktığımız zaman bu süreçte İngiltere'de bu ayrılığın lideri Boris Johnson'a baktığımız zaman biliyorsunuz Ali Kemal'in torununun torunu yani Osmanlı'dan bir kökü var. Türkiye'nin katılmasına vaktiyle olumlu bakan bir insandı. Söylediği şey şu, niye bu kadar çok biliyorsunuz kampanyalarda da kullandı her iki tarafta. Türkler gelecek falan gibi bir söylem. Cameron'da Türkler 30 yıl üye olamayacak diye göğe bizi savundu. Böyle ilginç bir durum. Şey dedi, Türkiye'nin katılmasını istiyorduk biz, Boris Johnson bunu dedi. Biz istiyorduk fakat artık Türkiye'de çok değişti, AB'de çok değişti. Olamaz. Bize Türkiye katılmayacak diye garanti vermezseniz biz gidiyoruz. Yani Türkiye'de bu biraz yumuşatılarak anlatılıyor tabii doğal olarak. Fakat olayın gündemindeydik. Yani Türkiye üyeliği çok yoğun bir şekilde tartışıldı orada. Biraz çarpıtılarak tabii. Türkiye için tabii sorun şu. Önümüzdeki süreç şöyle işleyecek. 3 ay içinde Cameron ya da ayrılmasından sonraya kalırsa yeni gelen lider İngiltere'nin ayrılık sürecini bildirecek madde 50 gereği Lizbon Anlaşması. 2 yıl boyunca bu sefer tek tek her başlıkta nasıl biz katılma için şimdi müzakerelerde bulunuyoruz, her ülke onay veriyor falan böyle bir süreç. Bu sefer ayrılık müzakerelerine girecek. Burada çeşitli yumuşamalar olabilir. Türkiye için söylenebilecek şey şu, İngiltere bu süreçte sert bir ayrılışı seçerse, Türkiye'nin katılım falan gibi şeyleri zaten askıdaydı. Bir süre için bunu iyice unutmamız beklenebilir. Ama son kertede şöyle bir şey de söyleyebilirim. İngiltere zaten uyumsuz Avrupa Birliği ile. Türkiye'nin şu andaki durumu da İngiltere gibi bir uyum göstermiyor. Yani bizi alın falan gibi laflar değil. Biz nasıl Avrupa'nın bu üretim ekonomisine eklenmeliyiz? Nasıl Avrupa'nın bu işte demokrasi değerleri biraz geri planda kaldığı gibi görünüyor son zamanlarda ama işte Avrupa'nın tanımlayıcı değerleri bunlar. Bunlarla eklenmeliyiz. İşler eskisinden daha da zor görünüyor İngiltere ayrıldıktan sonra.
Biz değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.